Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 480 haftadır kulaklarınıza misafir olduğumuz canlı yayınımızda bu hafta küresel bir sorun olarak görülen ışık kirliliğini konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Canlı yayın konuğumuz stüdyomuzda kendisi. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dursun Koçer hocamız stüdyomuzda. Dursun hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz hocam.
Sağ olun.
Bu konuyu vaktimiz el verdiğince enine boyuna konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun bütün hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye'den bir özelliği Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
Bilal Bey iyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Söz sizde efendim.
Teşekkürler Bilal Bey. Müsaadenizle bu hafta belli aralıklarla sizinle konuştuğumuz bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz devlet kapısı kullanıcıları için farkındalık çok önemli. Biz aramızda yeni katılan kullanıcılar olabilir ya da daha önce hiç devlet kapısını kullanmayanlar olabilir. Bu konuda güvenlik ya da farkındalık amacıyla belli konuları tekrar tekrar belli aralıklarla hatırlatmayı uygun görüyoruz.
Lütfen.
Bugün size bahsedeceğim konu da bizim çok önem verdiğimiz bir konu. 65 yaş üstü Türk vatandaşları ya da 15 yaşını doldurmuş engelli kimlik kartına sahip potansiyel kullanıcılarımız için bir hatırlatma. Adrese şifre teslim hizmetimiz. Biliyorsunuz devlet kapısı kullanıcıları, daha doğrusu kullanıcı olmayan kişiler yurt içinde PTT merkez müdürlükleri aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı TürkSat Uydu Haberleşme tarafından yürütülen kablo TV hizmetlerinin sunulduğu abone merkezleri aracılığıyla yurt dışında ise konsolosluklarımız aracılığıyla şifre temini yapabiliyorlar. Bunun harici adrese şifre teslimi dediğimiz bir hizmet var. Ücretsiz olarak sunuluyor ve özellikle potansiyel kullanıcılarımız için geçerli. Onlar da kim? 65 yaşını doldurmuş kullanıcılar ya da 15 yaşını doldurmuş engelli kimlik kartına sahip kullanıcılar. Bu kişiler eğer ilk kez şifre alacaklarsa şifrelerini devlet kapısından, herkese açık bir alandan başvurusunu yaparak evlerine talep edebiliyorlar. PTT aracılığıyla evlerine kadar şifreleri teslim ediliyor ve kendilerinden herhangi bir ücret alınmıyor.
Çok bu önemli. Eve şifre hizmeti bir anlamda.
Aynen öyle Bilal Bey. Özellikle kullanıcılarımız için kimseyi mağdur etmemek adına böyle bir yaklaşım var. Potansiyel kullanıcılarımıza tekrar duyurmak isteriz. Umarız faydalı olur.
Burada tabii çok önemli bir şey var. Altını çizdiniz siz. Ben bir daha çizmeye çalışayım. İlk kez alımlarda geçerli bu. Bundan sonra hiçbir aynen zaman öyle. Başka şifre hepsini sistem üzerinden yapabiliyoruz.
Evet aynen öyle. Şimdi bu ücretsiz bir hizmet dediğimiz gibi ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız için biz bunu ilk şifreler için geçerli. Sonrasında zaten biz kullanıcılarımıza her zaman şunu tavsiye ediyoruz. Yaş aralığı ya da kullanımda ne gibi bir farklılık olursa olsun mutlaka devlet kapısında cep telefonu, posta doğrulama gibi işlemleri yapmalarını öneriyoruz. Hem güvenlikleri amacıyla hem de sonrasında bir sorun yaşadıklarında şifre sıfırlama işlemi yapabilmeleri için.
Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Teşekkürler. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dursun Koçer hocamız stüdyo konuğumuz. Işık kirliliğini konuşacağız. Hocam bir tanımla başlayalım mı hiç bilmeyenler için?
Başlayalım. Işık kirliliği aslında ışığın yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkan bir olay. Küresel bir olay. Tanımını da şöyle yapıyoruz. İşte yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yönde ve yanlış miktarda kullanıldığı zaman ışık kirliliğine neden oluyor. Çözümü ise çok basit. Aslında bu yerel bir çözüm gerekiyor. Yerel yönetimlerin çözmesi gerekiyor. Ama olay aslında küresel bir olay. Bütün dünya için üzerinde durulması gerekli olan bir olay bu.
Bu hocam bu bahsettiğiniz tanımda bütün dünya toplumlar, devletler mutabık mı?
Yani bütün dünya demeyelim ama mesela Avrupa Birliği ülkelerinin tümü ışık kirliliği yasası çıkardı. Bütün mesele bir yasa çıkarılması ve tabii o yasaya uyulması. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de Kanada'da da bu yasalar çıktı. Oralarda hem aydınlatma sistemlerinin değiştirilmesi hem nerelerde hangi düzeyde aydınlatma yapılacak onların elden geçirilmesi. Yani normal olarak yerel yönetimlerin çözmesi gereken bir problem bu. Mesela bu konuda en başarılı olan Almanya. Yani o kadar büyük bir ülke, sanayileşmiş bir ülke. Fakat yasa çıktıktan sonra bu yasaya mükemmel bir şekilde uydular. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri içinde bu olayı çözmüş olan, en önde çözmüş olan Almanya.
Ne yaptıklarını soracağım hocam. Şunu anladım. Bir dünyada bir konsensus var. Yani evet. Aykırı bir ses yok. Ben tanımıyorum.
Yok.
Bu karbon salınımı sera gazı muhabbetlerinde Kyoto Anlaşması çıkanlar, evet. Girenler... Bazı siyasi şeyler oluyor biliyorsunuz. Evet. Kim varsa ben yokum diyor vesaire. Gelişmemizi, sahneleşmemizi engelliyor. Kötü niyetli bu diyenler. Ama ışık kirliliği konusunda bir mutabakat var.
Kesinlikle var. Çünkü işin çok boyutu var. Yani ışık kirliliği dediğimiz şey güvenlikten tutun, ekonomiye kadar, astronomiden tutun, insan sağlığına kadar, doğaya, hayvanlara kadar çok boyutlu olan bir şey.
Onu soracaktım hocam. Evet. Ne zararı var ışık kirliliğinin? Aslında
yani bir örnek isterseniz bizim sağlığımız açısından bir örnek vereyim. Belki de en önemlisi o. Bizim melatonin diye bir hormon var yayınlanan vücudumuzda. Bu bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir hormondur. Bu geceleri saat işte 12 ile 04-05 arasında yayınlanır. Ama yayınlanması için karanlıkta uyumamız gerekir. Karanlıkta uyumazsak, eğer aydınlık varsa gözümüzden gelen ışık o beyindeki o noktaya baskı yapıyor. Dolayısıyla melatonin hormonu yayınlanamıyor. O zaman da ciddi problem çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda çalışması var. Özellikle hastanelerde çalışanlarda, hemşirelerde ve sağlık çalışanlarında. Kadınlarda göğüs kanseri, erkeklerde prostat kanserinin çok arttığını tespit etmişler. O nedenle vardiyalı olarak çalışıp karanlıkta uyutulması gerekli olan insanları diyorlar. Yani bu sağlığımız açısından çok önemli.
Bağışıklığımızı düşürmemesi.
Bağışıklığını düşmemesi gerekiyor. Sokak aydınlatmaları çok önemli. Yanlış sokak aydınlatmaları nedeniyle hem ciddi bir şekilde ekonomik problem ortaya çıkıyor. Hem de özellikle sokak aydınlatmalarının evin camlarına içeriye girmesiyle o ışığın biraz önce söylediğim karanlıkta uyuyamama. Evet. Haline. Böyle bir problem söz konusu.
Peki hocam, bu çerçeveyi iyi anlamak için soruyorum. O zaman ışık kirliliği sadece sokaklar veya dışarısı için değil, evlerimizin içindeki ışık kirliliğini de mi kapsıyor bu ışık?
Kesinlikle.
Kirliliği?
Ev içi aydınlatmalarının da doğru yani
yapılması
lazım.
Benim salonumdaki şey de aslında bir ışık kirliliği yaratabiliyor.
Evet. Yani şu anda bu stüdyoda şu anda bir yaptığımız bir yerde ışık kirliliği var. Çünkü tepede iki tane çok ciddi aydınlatma aracı konulmuş. Dolayısıyla bunlardan mesela bir tanesi kapatılabilir. Bunların hepsi zararlı. Üstelik beyaz ışık kullanılmış. Bu da zararlı. Dolayısıyla ev içindeki aydınlatmalarının da düzenlenmesi lazım. Ama hepsinin olabilmesi için yasa gerekiyor.
Yasa gerekiyor.
Yani başka çaresi yok.
Onu soracağım hocam. O zaman insan sağlığına zararı var. Ekonomiye zararı var. Sadece belki ışık yayan her türlü cihaz. O zaman arabanın farları da örneğin bu kapsama girer mi?
Giriyor. Örnek vereyim. Pandemi döneminde biliyorsunuz araba sayısı, kullanılan araba sayısı çok azalmıştı. Dolayısıyla şehirlerdeki ışık kirliliği de azalmıştı. Yani biz bunu İstanbul'da çok net gördük. Ama şu anda ciddi bir sorun bu. Yani araba farları. Ama en çok özellikle parklarda gördüğümüz, yol aydınlatmalarında gördüğümüz karpuz lambalar. Bütün sistemlerdeki her yerde bu karpuz lambaların kaldırılması lazım.
Ben tam onu soracaktım. Bu ışık kirliliğini sizin mutlaka ölçümleriniz vardır. Yüzde kaçı işte sokak aydınlatması, yüzde kaçı araba lambası, öyle bir şey var mı?
Öyle bir oran veremeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Yani
karpuz lambalar en tehlikelisi.
Evet. Yani karpuz lambalar en tehlikelisi. Tümünün değişmesi lazım. Özellikle parklarda bakarsak bunları görüyoruz. Bu en kötüsü, en iyisi de bir şapka gibi bir sistem kurup onun içine aydınlatma cihazını koymak lazım. Dolayısıyla amaç yeri aydınlatmadır. O direğin olduğu yerin altına aydınlatmadır. Dolayısıyla ışık yukarıya çıkmaz. İçine de doğru ampul koymak lazımdır. Dolayısıyla doğru aydınlatma bu. Karpuz aydınlatma en yanlışı, üstü kapalı aydınlatma en doğrusu. Bu yapılıyor. Bir de küçük küçük yere, özellikle mesela evlere giren yollarda, minik yollarda yere küçük aydınlatma cihazları koyuyor. Sadece yeri aydınlatıyor. Bunları yapmadığınız takdirde yapılan aydınlatma sistemleri son derece yanlış.
Hocam, o zaman ben şöyle anlıyorum, lütfen beni düzeltin. Mesela, yukarıyı, gökyüzünü aydınlatan değil, yeri aydınlatma felsefesinin ışık
tamamıyla
şeyi,
böyle tamam, mi? Tamamıyla böyle. Tabii görüntü olmadığı için gösteremiyorum. Eskişehir'de çekilen, bir arkadaşımın çektiği fotoğraf var Eskişehir'in içinden. Eskişehir'in üstünde bir ışık bulutu oluşmuş. Dolayısıyla Eskişehir'in içinde yaşayan insanın o bulut nedeniyle gökyüzünü görmesi mümkün değil. Yani astronomi açısından görmesi.
Tam onu soracaktım. Sizin yani, alanınız aslında. Astronomi tabii, için de tehlike arz ediyor.
Çok tehlike. Bu nedenle birçok Avrupa ülkelerinin içinde aslında birçok teleskopları artık söküyorlar. Onları mesela en iyi olan yer Şili'deki Ant Dağları'dır. Oralara kuruluyor. Veya Hawaii'deki tepelerde, dağlardır, oralara kuruluyor. Çünkü gökyüzünü görmeniz lazım. Mesela İstanbul içinden hiçbir şekilde gökyüzünü görmeniz mümkün değil. Işık kirliliği nedeniyle. İstanbul en korkunç ülkemizdeki.
Öyle bir sıralama var mı hocam?
Tabii. İlçeler. En korkuncu İstanbul. Öyle mi? Ondan sonra Ankara. Yani büyük şehirler geliyor. Güneyde işte Antalya, Mersin, Adana. Eskişehir'de tabii, İzmir'de çok ciddi ışık kirliliği var. Işık kirliliğinin az olduğu yerler, yerleşimin az olduğu yerler. Şunu görüyoruz dünyada, ışık kirliliğinin en yoğun olduğu yerler sanayi bölgeleri ve insan popülasyonunun metropoller, yoğun olduğu yerler. Buralarda ışık kirliliği en çok. İşte o nedenle bu radara yönelik yasalar çıkarıyorlar. Örnek vereyim, İtalya'da, Kuzey İtalya sanayi bölgesidir. Orası için özel bir yasa çıkarılmıştır. Oradaki fabrikalar istedikleri gibi aydınlatma yapamazlar. Belli standartları vardır. O standartlara uymak zorundadır. En çok aydınlatma probleminden bir tanesi de gökdelenler. Mesela İstanbul'da birçok gökdelen var. O gökdelenlerin dış aydınlatmasını işte hava kararırken açıyorlar. Sabaha kadar o aydınlatma yanıyor. Böyle bir şey yok. Mesela Amerika'da, Kanada'da gökdelenler saat 11'den 12'den sonra ışıkları azalır. Çok azalır.
Hocam, siz yayından önce bana bir sunum göndermişsiniz. O sunumda örnekler vardı. Ankara'da Kuzey Yıldızı diye bir alan var sanırım havalimanına giderken.
Evet.
Orada bir site yapılmış veya
Toki evlerinin olduğu yer orası.
Yeşil, kırmızı, bir sürü evet, renkler. Onun en kötü örnek olarak
en
koymuşsun.
Kötü örnek. Yani
bundan duyurmuş olalım.
Şöyle söylüyoruz hatta, dünyada bir en kötü örnek yayın şey yapılsa, yarışması yapılsa,
bir mi olur orası?
Orası birinci olur kesin.
Buradan yöneticilerimize, bizi dinleyenlere bunu söylemekte fayda var. Tabii bunun arkasında kötü bir niyet yok.
Yok, hayır.
Güzel
yok.
Görünsün, albenisi olsun, değil mi? Herhalde böyle motivasyonlar var. Bu
öyle
ışıklandırmalı.
Olmuş, öyle,
hatta evet, yayından önce bir müteahhitle yaptığınız sohbeti de anlattınız. Dolayısıyla onu satmak istiyor. Diğerlerinden aşağı kalmasın istiyor. Güzel bir görünüm olsun ama onun çıktıları ve zararları
tabii.
Sağlıktan tutun astronomiye, enerjiye hocam. Biz enerji bağımlısı tırnak içinde İtalya'dan
kesinlikle, bir ülkeyiz. Kesinlikle.
Oraya da zararlı sanırım.
Tabii enerji üretimi, biz ağırlıklı olarak ülke olarak işte doğal gaz kullanarak elektrik elde ediyoruz. Sonra yanlış aydınlatma nedeniyle bu kullanılan elektriğin büyük bölümünü gökyüzüne gönderiyoruz. Yani ışık kirliliği oluyor yani, bir tarafta. Yazık, günah yani, bunun maliyeti gerçekten çok büyük. Bir küçük örnek vereyim. Lütfen. 2012 yılı itibariyle Eskişehir merkezde arkadaşlarımızın yaptığı ölçüm
12 sene önce.
Evet. Ölçüm sonucu Eskişehir merkezde, merkezden uzaya kaçan ışığı 2500 tane evin bir yıllık elektrik ihtiyacının karşılığı geliyor.
İnanılmaz.
Yani çok basit bir örnek bu ama bunu düşünün, bütün Türkiye'ye yaydığınız zaman bu ciddi bir maliyet.
Kullandığınız tabir de ilginç hocam, yukarıya kaçan elektrik diyorsunuz, evet, enerji diyorsunuz.
Evet, yani gidiyor, boşa gidiyor. İşte burada da yine hep şeyi söyleyeceğim, karpuz lambaları. Yani yerel yöneticilerin bu işi iş edinmesi
tam
lazım.
Tam da onu soracaktım yani. Hocam. O kadar hızlı girdik ki vakitte iyi kullanalım. Sizi evet. de bulmuşken bilginizi sömürelim sağ istiyoruz. Sağ bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Profesör Doktor Dursun Koçer hocamız da ışık kirliliği konusunu konuşuyoruz bu programımızda. Hocam ne yapmak lazım? Aslında siz söylemlerinizde yasa dediniz. Nasıl bir yasa? Hiç yasamız yok mu? Mevzuatımız yok mu?
Bu konuda hiçbir yasa yok, hiçbir mevzuat da yok. Herkes istediği gibi aydınlatma sistemini kullanıyor. Kesinlikle bir yasa çıkarılması lazım. Yasa da çok basit yasayı çıkarmak. Bir kere Avrupa Birliği ülkelerinin çıkardığı yasalar var elimizde.
Oradan bizim, ilham alabiliriz.
Tabii yani onlar son derece önemli yasalar. Yani bir cins deneyimlerin sonucu o. Bizim de özellikle Antalya'da TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin kuruluşuyla birlikte gözlem evi kurucumuz Profesör Zeki Aslan'ın çalışmaları var. Birkaç kez taslak hazırladık, TÜBİTAK'a sunduk, bakanlığa sunduk ama buradan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Fakat bu işin mutlaka yapılması lazım. Biz Astrobilgi ekibi olarak öğretmenlerle özellikle birlikte İstanbul'un birçok yerlerinde, Anadolu'nun birçok yerlerinde ışık ölçümlerini yapıyoruz. Bunları bir rapor haline getireceğiz ve bu raporu tamamlandığı zaman bakanlığa sunacağız.
Hangi bakan? Şehircilik Bakanlığı?
Sanayi Teknoloji Bakanlığı diye düşünüyorum. Oraya sunmamız lazım. Dolayısıyla elimizde gerçekten çok veri var. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen veri var ki deneyimlerini onlar artık kullanıyorlar ve bunun çözülmesi lazım. Yani Türkiye için ışık kirliliğinin ortadan kalkması ancak ışık kirliliği yasasının çıkması ve bütün kesimlerin buna uymasıyla söz konusu olur.
Bu da hocam herhalde adım adım gidecek olursak o yasadan sonra kimse müteahhitler veya yerel yönetimler bu işle ilgili
evet.
O yasaya bakarak
kesinlikle
yapacaklar
uymaları
bir
lazım.
Deprem yönetmeliği gibi.
Aynen öyle uymaları
o zaman
lazım.
Burada yerel yönetimler bayağı aktif olabilirler değil mi? Onlara
kesinlikle asıl onların işi yani yerel yönetimlerin işi bunu yasa çerçevesinde ele aldıkları takdirde uyguladıkları takdirde zaten şöyle düşünün İstanbul'u alın. Mesela İstanbul'daki her ilçe bu işi edinse ve bu çözümü yapsa İstanbul çözülmüş.
Bir yerden başlanmış olur.
Ankara aynı şeyi yapsa, İzmir böyle parça parça sonuçta bütün Türkiye için bu değişim söz konusu olur. Ve çok ciddi bir işin mali kısmında kar elde eder. Kasar yani ülke olarak. Bu önemli bir şey.
Hocam bizi dinleyen dinleyicilerimizden veya sonra bu konuda ilgisi olanlar sizin bir topluluğunuz, STK'nız size katkı verebilir mi? Veya başka topluluklar var mı? Bu bayağı bir sivil toplumun doğru ifadeyi seçmek istiyorum. Basınç yapmasıyla, baskı yapmasıyla siyaseti, yerel yönetimin harekete geçirebilecek bir şey gibi görünüyor.
Evet, aslında Türk Astronomi Derneği'nin içinde biz bu çalışmayı yapıyoruz. Onlar bir dernek sonuçta. Onun dışında belediyelerin bize yardımcı olması lazım. Biz istenen her yere gidip bunu anlatırız. Yani belediyeden bizi dinleyenler varsa, nitekim ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne anlatmıştım bunu. Belediyeleri bilinçlendirmemiz lazım, oradaki görevlileri. Bakanlığın buna sahip çıkması lazım, TÜBİTAK'ın buna sahip çıkması lazım. Aslında biz çok sayıda ölçü yapıyoruz bu konuda, yaptık da. Işıkkirliliği.org diye bir sitemiz var.
Işıkkirliliği.org.
Meraklı olanlar oraya girsinler. Türkiye'nin nerelerinde ölçüm yaptığımız ki bu ölçümlerde bize en çok öğretmenlerimiz yardımcı oldu.
Buradan duyuralım öğretmenlerimize
evet,
de.
Sevgili öğretmenlerimiz bize gerçekten çok destek oldular. Öğrencileriyle birlikte ışık kirliliği ölçümleri yaptılar geceleri. Bunları rapor haline getirdiler. Işıkkirliliği.org sitesine hepsini koyuyoruz. Orada biriken bütün bu bilgileri bir rapor haline getireceğiz ve bakanlığa onu sunacağız. O bakımdan öğretmenler, sivil toplumdaki kuruluşlar, kim bize bu konuda yardım edecekse onlarla işbirliği yapmaya
hazırız. O verilerle belki planınız arasında var. İnteraktif bir harita yapıp o web sitesinin anlık ışık kirliliği görüntüsünde
evet,
interaktif
bu haritamız var. Işıkkirliliği.org sitesine girerse bizi dinleyenler orada haritamızı görecekler. O haritada hatta çok enteresan mesela diyelim ki Karaman'da bir ölçü yaptık. Karaman'ın üzerine tıkladığınız zaman orada bir pencere açılıyor. O pencerede ne zaman yapıldığı, hangi saatlerde yapıldığı, oradaki ışık kirliliğinin ne miktar olduğu o pencere içinden çıkıyor.
Çıkıyor. O çok önemli.
Evet.
Peki öğretmenler size şimdi e-mail atmak veya iletişime geçmek isterlerse o cihazları veya eğitimi siz mi veriyorsunuz? Nasıl yapacaklar onun için?
Biz birçok öğretmene eğitim verdik ama bu devam edebilir. Cihaz ithal ediliyor. SQM isimli bir cihaz var. Minik bir cihaz. O cihaz bilgisayara bağlanıyor. Ve şehrin belirli yerlerinde tabii bir elektrik direğinin olmadığı bir yerde gökyüzündeki ölçüm yapılıyor. O bilgiler o bilgisayara toplanıyor. Bunun bir matematiği var. Hı, oradan tamam.
Sonra destek sonuçta, oluyorsunuz.
Evet. Yani bu konularda destek oluyoruz. Bizimle temasa geçmek isteyenler astrobilgi.org sitemiz var. Oraya girebilirler. Oradan bize ulaşabilirler. astrobilgi.org.
Onu da söylemiş olalım. Hocam son iki dakikamız, bir dakikamız var hatta. Birisi olarak ne yapabiliriz biz? Birey olarak ışık kirliliği mücadelede.
Vallahi herhalde yapılacak en iyi şey şu sıralarda bu kentsel dönüşüm nedeniyle bir sürü yeni evler yapılıyor, yeni binalar yapılıyor. Tanıdıklarımıza, oranın müteahhitlerine
sivil yanlış, toplum baskısı.
Sivil toplum baskısı diyelim. Yanlış aydınlatma yapmamaları konusunda özellikle binaların dış cephelerinin ve kapıların, giriş kapılarının yanlış aydınlatması probleminin ortadan kalkması lazım. Hepimizin aslında bu görevi edinmemiz
lazım. Bunun yasasının lazım. Çıkması için kent konseyleri veya belediyenin ilgili kurumlarına tabii. Konuşmalar, baskılar yapmak
evet,
lazım.
Biz her yerde anlatıyoruz ve anlatmaya da devam ederiz. Yani çağıranlara gideriz, anlatırız. Çünkü bu bir ülke sorunu aslında.
Nizip'e bile gidiyor musunuz hocam? Bir Nizip'e. De demeyelim ama uzaklara bile gidiyor musunuz?
Evet, bunu Nizip'e gideceğiz.
Önce söylemiştiniz.
Hem astronomi anlatacağız hem ışık kirliliği anlatacağız.
Peki hocam evimizdeki şeylerde ampulleri nasıl almalıyız? Son
yani mümkünse sarı ampul sarı. Kullanalım ve az ampul kullanalım.
Az ampul ve
evet,
sarı ampul.
Evet.
Onu da söylemiş olalım. Hocam süremizin sonuna geldik. Şeref verdiniz.
Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
Sağ olun hocam. Kısıtlı zamanda çok şey konuşmaya çalıştık. Profesör Doktor Dursun Koçer hocamızla ışık kirliliğini konuştuk. Bu programımızı kaçıranlar veya yeniden dinlemek isteyenler yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda takip edebilirler. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.